Ayrım 12.
Şu halde insanların Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçmiş olmaları son derece mümkün olmasına karşılık, Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçmiş olmaları hemen hemen olanaksız gibi bir şeydi. Böylece geri dönülmesi olanaksız o uzun yol boyunca gitmektense, Afrika'nın doğu kıyılarındaki limanlarla ticareti Kızıldeniz yoluyla, Afrika'nın batı kıyılarındaki limanlarla ticareti de Herakles sütunları yoluyla yapmak daha doğaldı. Mısır'ın Yunan kralları önce Kızıldeniz'deki Afrika kıyılarının, Heroun şehrinin bulunduğu körfezin ta dibinden Dira'ya, yani bugün Babel-Mendeb adını verdiğimiz boğaza kadar uzanan bölümünü kurdular. Kıyının buradan Kızıldeniz'in gerisindeki Aromat burnuna kadar olan bölümünü gemiciler iyi bilmezlerdi. Nitekim Artemidor'un bize bu kıyıda bazı yerlerin bilindiğini ama bu yerler arasındaki uzaklıkların bilinmediğini söylemesi de bizim bu sözümüzün doğruluğunu gösterir. Sebebi de zaten çok basit. İnsanlar bu limanları hep karayoluyla bulmuşlar, birinden ötekine deniz yoluyla gitmemişlerdir. Bu burnun ötesinde okyanus kıyılarının başladığı yerden öteye, Eratosthen ile Artemidor'un da söylediği gibi kimsenin bir şey bildiği yoktu. Strabon zamanında, yani Augustus'un saltanatı zamanında Afrika kıyıları üzerinde insanların bilgileri işte bu kadarla sınırlıydı. Ama Augustus'tan sonra Romalılar Raptum burnuyla Prasum burnuna kadar gittiler. Strabon kendi zamanında henüz bilinmediği için bu iki burundan söz etmez. Üstelik dikkat ederseniz ikisinin adlarının da Latince olduğunu görürsünüz. Coğrafyacı Ptolome, Adrian ile Antonin Pai zamanında yaşamıştı. Eritre denizinin çevresindeki yolculuğun yazarı ise kim olursa olsun bundan çok az sonra yaşadı. Bununla beraber birincisi Afrika kıyılarının bilinen son noktası olarak aşağı yukarı 14. güney enlem derecesinde bulunan Prasum burnunu gösteriyor. Eritre denizi çevresindeki yolculuğun yazarı ise son nokta olarak aşağı yukarı 10. güney enlem derecesinde bulunan Raptum burnunu gösteriyor. Bu kişinin sınır olarak gidilen bir yeri gösterdiğini, Ptolome'nin ise artık gidilmeyen bir yeri gösterdiğini sanıyorum. Benim bu düşüncemin doğruluğunu ispatlayan bir şey varsa o da şu ki, Prasum çevresinde oturan insanlar yamyamdı. Aromat limanıyla Raptum'la Prasum arasında kalan yerlerden hiç söz etmiyor. Burada tam bir boşluk bırakıyor. Hindistan'la yapılan ticaretin sağladığı yararlar Afrika kıyılarıyla yapılan ticareti ihmal etmiş olacak herhalde. Nihayet Romalıların bu kıyılarla düzenli bir şekilde ticaret yapmadıklarını da görüyoruz. Bütün bu limanları ya karayolundan gitmek suretiyle keşfetmişler ya da fırtınaların karaya doğru sürüklediği gemiler sayesinde. Nasıl ki bizler bugün Afrika'nın iç taraflarını pek öyle tanımadığımız halde kıyılarını oldukça tanıyorsak, eskiler de iç taraflarını oldukça iyi tanıyorlar, kıyılarını ise hiç tanımıyorlardı. Ptolemy Latour zamanında Neko ile Ödoks tarafından gönderilen Fenikelilerin Afrika kıyılarını tüm dolaştıklarını söylemiştim. Coğrafyacı Ptolemy zamanında bu iki yolculuğun inanılması olanaksız bir şey olarak görülmüş olması gerek. Çünkü sözü geçen coğrafyacı Siam koyunu kastettiğini sandığım Sinus Magmus'dan itibaren Asya'dan Afrika'ya ta Prasum burnuna kadar uzanan ve henüz insanlar tarafından bilinmeyen bir kıtadan söz ediyor. Dipnot, Sinus Magnus, büyük koy anlamına gelir. Böylece Hint denizini de bir göl olarak gösteriyordu. Hindistan'ı kuzeyinden tanımaya başlayan eskiler doğuya doğru ilerlediklerinden bu bilinmeyen kıtanın güneyde olduğunu sanmışlardı. Konu 11. Kartaca ile Marsilya. Kartacalıların tuhaf bir devlet hukuku anlayışı vardı. Bu hukuk gereğince Kartacalılar, Sardunya Adası ile Herakles sütunları arasında gemi işleten yabancıları denize atıp boğarlardı. Siyasal hukuk anlayışları da bundan daha az tuhaf değildi. Toprağını ekip biçmeyen Sardunyalıları ölüme mahkum ederlerdi. Kartaca önce zenginliği sayesinde egemenliğini arttırdı. Sonra da egemenliği sayesinde zenginliğini. Afrika'nın Akdeniz kıyılarını avucunun içinde bulunduran Kartaca, Atlas Okyanusu'nu da avucunun içine almakta gecikmedi. Kartaca Senatosu'nun buyruğu üzerine Hannon, tam 30 bin Kartacalıyı Herakles sütunlarından Serne'ye kadar serpiştirdi. Burası, diyordu Hannon, Herakles sütunları Kartaca'dan ne kadar uzaksa Herakles sütunlarından o kadar uzaktaydı. Dikkat edilmeye değer bir durumdu bu durum. Hannon, bütün kurumlarını 25. kuzey enlemine, yani Kanarya Adaları'nın 2-3 derece güneyine kadar yerleştirmekle yetindi. Serne'ye vardıktan sonra Hannon, daha güneyde keşiflerde bulunmak amacıyla yeniden yola çıktı. Dipnot, eskiler tarafından dünyanın batı ucunda bulunduğuna inanılan ada. Karayla hiçbir ilgisi kalmadı. Tam 26 gün yolculuk ettikten sonra yiyecek içecek bulamadığından geri dönmek zorunda kaldı. Anlatılanlara bakılırsa Kartacalılar Hannon'un giriştiği bu seyahatten hiçbir şekilde yararlanamamışlar. Siklax'ın dediğine göre Serne'den öteye deniz sığ, bataklık ve otlarla kaplı olduğundan gemilerin ilerlemesine olanak yokmuş. Gerçekten de öyle. Bu bölgede deniz Siklax'ın dediği gibidir. Hem Siklax'ın sözünü ettiği Kartacalı tüccarların emri altında her biri 50 kürekli 60 gemi bulunan Hannon'un yendiği engellerle karşılaşmış olmaları ihtimali vardır. Karşılaşılan güçlükler zaten bağıntılıdır. Bundan başka bir çeşit kahramanlık göstericisi olan bir teşebbüsle amacı doğrudan doğruya ticari olan bir teşebbüsü birbiriyle karıştırmamak gerekir. Hannon'un kaleme aldığı seyahatname eski çağların en güzel belgelerinden biridir. Bir yandan yolculuğu düzenleyen, bir yandan da yazan adamın kitabı, anlattıklarında böbürlenme diye bir şey yok. Büyük komutanlar yaptıklarını sade bir dille yazarlar çünkü onlar söyledikleriyle değil yaptıkları işlerle şan ve şerefe ulaştıklarını bilirler. Olaylar da tıpkı yazılış tarzı gibidir. Yazış tarzınınsa yalanla dolanla ilgisi yoktur. İklimle arazi üzerine, yerlilerin töreleriyle yaşayış tarzları üzerine söyledikleri, bugün Afrika'nın bu bölgesinde görülenlere olduğu gibi uymaktadır. Hannon'un bıraktığı belge, günümüzün gemicilerinden birinin tuttuğu günlüğü andırıyor. Hannon, gündüz gemisinden baktığı zaman kıtada derin bir sessizliğin hüküm sürdüğünü görürmüş. Akşamları ise ortalığı çeşitli müzik aletlerini çıkardığı sesler kaplarmış. Her tarafta büyüklü küçüklü birçok ateş yakılırmış. Günümüzün gemicileri de seyahatnamelerinde bunun doğru olduğunu, gündüzleri güneşin sıcağından kaçmak için yerlilerin ormanlara sığındıklarını, geceleri ise vahşi hayvanları uzaklaştırmak için ateş yaktıklarını, gerek müziğe gerek dansa çılgınca düşkün olduklarını söylüyorlar. Hannon bize bugün Vezüv Yanardağı'nın bütün özelliklerini belirten bir yanardağı betimliyor. Sonra Kartacalıları takip edecek yerde ölmeyi göze alan, bedenleri tüyle kaplı olduğundan derileri Kartaca'ya getirilen iki kadın hakkında söyledikleri de pek öyle gerçeğe aykırı görünmüyor. Bu seyahatname Kartacalılarla ilgili bir anıt olduğu için ayrıca bir değer daha kazanmaktadır. Böyle bir anıt olduğu için de efsanevi bir özellik taşımaktadır. Çünkü Romalılar Kartacalıları yendikten sonra bile onlara karşı besledikleri kini devam ettirdiler. Ama buna iyi niyet mi yoksa kötü niyet mi demek gerektiğine taraflardan birinin elde ettiği zafer sonunda karar verildi. Yeniler bu ön yargıya uymaktan geri kalmadılar. Hannon'un betimlediği, Plyne'ın ise kalıntılarından bile söz etmediği o şehirler ne oldu diyorlar. Kanımıza göre bu şehirlerden bir şeyler kalmış olsaydı, işte o zaman ortada olağanüstü bir şey olurdu. Elbette ki Hannon bu kıyılarda Korintos ya da Atina gibi bir şehir kuracak değildi. Ticarette elverişli yerlerde Kartacalı aileleri yerleştiriyor, elini çabuk tutup onları yerlilerle vahşi hayvanların saldırılarından koruyacak şekilde emniyet altına alıyordu. Kartacalıların yıkımı Afrika'ya yapılan yolculukların da sona ermesine sebep oldu. Oralara yerleşen aileler de böylece ya yok oldular ya da yerlilerle birleştiler. Bir şey daha söyleyeyim. Bu şehirlerin yıkıntıları mevcut olsa bile onları bulmak için ormanlara, bataklıklara girmek cesaretini kim gösterebilirdi? Bununla beraber Siklas'la Polibe, Kartacalıların Afrika kıyılarında büyük kuralları olduğunu yazıyorlar. İşte Hanno'nun kurduğu şehirlerin kalıntıları bunlardan ibaret. Başka bir şey yok. Kartaca'nın kendisinden ne kaldı ki onlardan da başka bir şey kalmış olsun? Kartacalılar kendilerini zengin edecek ülkelerin yolu üzerindeydiler. Kuzey enleminde 4. dereceye, boylamda 15. dereceye varsalardı, altın kıyısıyla komşu kıyıları keşfetmiş olurlardı. Bugün Amerika'nın diğer bütün ülkeleri gölgede bıraktığı bir ticareti, son derece önemli bir ticareti geliştirirlerdi. Romalıların ellerine geçiremeyecekleri hazineleri bu sefer Kartacalılar ellerine geçirmiş olurlardı. İspanya'nın zenginliği üzerine bizleri hayretler içerisinde bırakan birçok şeyler anlatırlar. Aristo'nun anlattığına bakılırsa, Tartes'e yanaşan Fenikeliler orada o kadar çok gümüş bulmuşlar ki, hepsini gemilerine yükleyemedikleri için en adi aletlerini bile gümüşten yapmışlar. Diodor'un anlattığına bakılırsa, Kartacalılar da Pirene dağlarında o kadar çok altın ve gümüş bulmuşlar ki, gemilerinin çapalarını bile bu madenlerden dökmüşler. Dipnot, Montesquieu, buraya koyduğu notta Diodor'un 6. kitabında diyor. Oysa Voltaire, bu kitabın olmadığını ya da muhafaza edilmediğini söylüyor. 5. kitabında ise Diodor, Kartacalılardan değil Fenikelilerden söz ediyor. Ama ağızdan ağza dolaşan bütün bu sözlere inanmak doğru olmaz. Gerçek olansa şu. Strabo'nun Polip'ten alıp kitabına koyduğu yazıya göre, Betis kaynağında 40 bin işçinin çalıştığı gümüş madeni ocakları Romalılara günde 25 bin drakme verirmiş. Bu da markı 50 franktan olmak üzere yılda aşağı yukarı 5 milyon lira eder. Bu ocakların bulunduğu dağlara gümüş dağları denirdi. Bu da oraların o çağın Potosisi olduğunu gösterir. Dipnot, eskiden Peru'da gümüş ocaklarıyla ün salmış bir şehir. Bugün Hanover'deki ocaklarda, İspanya'daki ocaklarda çalıştırılan işçinin 1/4'ü çalıştırılıyorsa da daha çok maden elde ediliyor. Ama Romalıların bakır madeni ocakları çok, gümüş madeni ocakları ise az olduğundan Yunanlılar da yalnız çok az verimli olan Atik'teki maden ocaklarını bildiklerinden yukarıda sözü geçen maden ocaklarının verimliliğini görünce şaşa kaldılar. İspanya veraseti savaşlarında Marquis de Rod adında birisi altın madenlerini işletirken iflas edip hastanelerde yeniden para kazanan birisi, Fransa sarayına Pirene'deki maden ocaklarını yeniden işletmeyi teklif etti. Tirlilerin, Kartacalıların ve Romalıların çok daha önce bu işi yaptıklarını ileri sürdü. Saray kendisine maden ocaklarını arayıp bulma yetkisini verdiyse de adamcağız sadece eski yazarların kitaplarından parçalar okuyor ama hiçbir şey bulamıyordu. Altın ve gümüş piyasasını ellerinde tutan Kartacalılar kurşunla kalay piyasasını da ellerine almak istediler. Bu madenler Galya'nın okyanus kıyılarındaki limanlarından Akdeniz limanlarına karadan sevk ediliyordu. Kartacalılar bu madenleri ikinci elden değil de birinci elden sahip olmak istedikleri için bugün Scilly adaları dediğimiz Kasiterit adalarında gerekli örgütü kursun diye Himilkon'u oralara gönderdiler. Dipnot, Scilly adaları, Manş denizinde Cornouille adalarındaki Sicily ya da Sorling adalarıdır. Kasiterit kelimesi de Yunanca kalay anlamına gelen Kasiteros kelimesinden alınmıştır. Betik'ten İngiltere'ye yapılan bu yolculuklar Kartacalıların elinde pusula bulunduğu kanısını uyandırdı bazı kimselerde. Ama böyle bir şey olmadığı kıyıyı takip ederek yol aldıkları apaçık görünüyor. Bunun en basit kanıtı da Himilkon'un Betis'in denize döküldüğü yerden İngiltere'ye tam 4 ayda gitmiş olmasıdır. Dipnot, Betik, Endülüs'e Romalıların verdikleri ad. Bu bölge şimdi Guadalquivir adı verilen Betis Irmağı tarafından sulanır. Bir de Kartacalı gemicinin hikayesi var. Adamcağız Romalılara ait geminin geldiğini görünce sırf İngiltere'ye nasıl varılacağını öğrenmesin diye kendi gemisini karaya oturtmuş. Bu da yine iki geminin birbiriyle karşılaştıkları zaman kıyıya çok yakın olduğunu gösterir. Eskiler öyle deniz yolculukları yapmışlardır ki bugün insan onların pekala pusula kullandıklarını sanabilir. Oysa pusula henüz icat edilmiş değildi. Kıyıdan uzaklaşmış bir kaptan yolculuğu sırasında güzel bir havada gece kutup yıldızını, gündüz de güneşin doğuşuyla batışını görüp ona göre tıpkı pusula ile olduğu gibi yönünü bulabilir. Ama bu bir rastlantıdır. Böyle bir deniz yolculuğuna düzenli demek doğru olmaz. 1. Pun Savaşı'nın sonunda imzalanan anlaşmada Kartaca'nın denizlerdeki egemenliğini, Roma'nın ise karalardaki egemenliğini korumaya çalıştıklarını görüyoruz. Hannon barış koşullarını ortaya atarken Romalıların Sicilya kıyılarında ellerini yıkamalarına bile tahammül edemeyeceğini ileri sürdü. Güzel burundan öteye denize açılmamaları şart koşuldu. Sicilya ile Sardunya'da Kartaca müstesna Afrika'da ticaret yapmaları yasak edildi. Bu son istisna Romalılara pek öyle yararlı ticaret olanakları hazırlamadıklarını gösterir. İlk zamanlarda Kartaca ile Marsilya arasında balıkçılık yüzünden büyük savaşlar oldu. Barıştan sonra birbiriyle yarışırcasına iktisadi ticaret alanına atıldılar. Marsilya endüstrisi bakımından rakibine kafa tutacak bir seviyeye geldiği halde savaş gücü bakımından ondan aşağı bir seviyede kaldı. Bundan ötürü kıskançlığı büsbütün arttı. Marsilya'nın Roma'ya olan bağlılığının nedeni de budur işte. Romalıların İspanya'da Kartacalılara karşı açtığı savaş, depo vazifesi görmekte olan Marsilya'nın zenginleşmesine sebep oldu. Kartaca ile Korintos'un yıkılması ise Marsilya'nın daha da yükselmesini sağladı. İnsanların körü körüne bir tarafı tutmasını gerektiren iç savaşlar olmasaydı, ticaret alanındaki egemenliğini azıcık olsun kıskanmayan Romalıların koltuğu altında Marsilya daha da mutlu bir hayata kavuşabilirdi. Konu 12. Delos Adası, Mitridat. Korintos Romalılar tarafından tahrip edilince tüccarlar Delos Adası'na çekildiler. Din yüzünden milletlerin gösterdikleri saygı bu adanın adeta bir sığınak haline almasına sebep olmuştu. Bundan başka Afrika'nın yıkılmasından, Yunanistan'ın da zayıf düşmesinden sonra önemli bir gelişme kaydeden ticaret için, bilhassa İtalya ve Asya ile ticaret için adanın yönü gerçekten güzeldi. İlk zamanlarda Yunanlılar daha önce de söylediğimiz gibi Propontit kıyılarıyla Karadeniz kıyılarında sömürgeler kurdular. Dipnot, Propontit Marmara Denizi'nin eski adı. Bunlar İranlıların egemenliği zamanında kanunlarını da özgürlüklerini de korudular. Barbarlarla savaşmak için yola çıkan İskender ise bunlara saldırmadı. Hatta birçoklarını işgal eden Pontos kralları bile bunların siyasal egemenliklerine dokunmadılar. Bu sömürgeleri egemenlikleri altına alan kralların savaş güçleri de artıyordu. Mitridat her ülkeden asker satın alacak, ölen askerlerinin yerini dolduracak, şuradan buradan işçi getirtecek, savaş gemileri ve aletleri yapabilecek, kendisine dost millet sağlayacak, Romalıların dostlarını hatta Romalıları bile baştan çıkaracak, Asya ile Avrupa'daki barbarları yola getirtecek, uzun zaman savaşacak, dolayısıyla birliklerini disiplin altına alabilecek bir duruma yükseldi. Onları Romalı askerler gibi giydirip kuşattıktan sonra yine aynı tarzda asker olarak yetiştiriyor, böylece muazzam ordular meydana getiriyordu. Nihayet büyük zararlara uğramasına, birçok başarısızlıklarla karşılaşmasına rağmen yıkılmadı. Yine de yıkılmazdı, eğer düşkünlük devrinde büyük prens olmasını sağlayan tarafını, ikbal devrindeki hırslı ve barbar kral tümden yok etmiş olmasaydı. Dipnot, Anadolu'da Karadeniz kıyılarındaki ülkelerde bu adda birçok hükümdar vardır. Burada söz konusu olan büyük ünvanını almış olan 7. Mitridat olacak. Milattan önce 90 yılından 63 yılına kadar Romalılara karşı savaşmıştır. İşte böyle Romalıların en üstün devirlerinde kendilerinden gayri kimseden korkmadıklarını ileri sürecek kadar yükseldikleri bir devirde Mitridat, Kartaca'nın işgali, Filopos'un, Antiochus'un ve Perse'nin bozguna uğramasıyla kapanan meseleyi yeniden ortaya atmak cesaretini gösterdi. Hiçbir savaş milletlerin böyle bu derece birbirlerini yemelerine sebep olmamıştır. İki tarafın aşırı derecede kuvveti, üstelik bazı bakımlardan birbirine olan üstünlüğü, Yunanistan'la Asya'daki toplumların kimi Mitridat'ın dostu, kimi de düşmanı diye mahfına sebep oldu. Delos da bu arada genel bir felakete uğramaktan kendini kurtaramadı. Ticaret ayakta duramaz oldu, tıpkı toplumlar gibi o da yıkıldı. Başka bir yerde sözünü ettiğim bir sistem gereğince salt istilacı görünmemek için yıkıcılığı kabullenen Romalılar Kartaca ile Korintos'u yakıp yıktılar. Eğer bütün dünyayı avuçlarının içine almamış olsalardı böyle bir sistem yüzünden belki kendilerini de mahvederlerdi. Pontos kralları Karadeniz'deki Yunan sömürgelerini ellerine geçirdikleri zaman kendi üstünlüklerini sağlayacak olan şeyi yıkmaktan çekinmediler. Konu 13. Romalıların denizcilik dehası üzerine. Romalılar yalnız kara kuvvetlerini kullanırlardı. Bunların kafalarına yerleşen şey de bir adım geri çekilmemek, aynı yerde savaşmak ve ölmekti. Savaşa giriyormuş gibi görünen, kaçıp geri dönen, tehlikeden sürekli kaçınan, sık sık hileye başvurup nadiren kuvvete dayanan deniz adamlarının kafalarına denk değildi onların kafaları. Bütün bunlar Yunanlıların dehasına uygun şeyler değildi, Romalıların dehasına ise hiç uygun değildi. Bundan ötürü de donanmaya, kara kuvvetlerine girecek kadar önemli olmayan yurttaşları verirlerdi. Bir kişi bir şeyi iyi yapmak için gerekli yetenek derecesine göre takdir eder ya da küçümser. Konu 14. Romalıların ticaret dehası üzerine. Romalıların ticaret alanında herhangi bir milleti kıskandıklarını gören duyan olmamıştır. Kartacalılara salt ticaret yapan bir millet oldukları için saldırdılar. Kendilerine bağlı olmamalarına rağmen ticaretle uğraşan şehirleri korudular. Böylece örneğin birçok ülkeleri bırakmak suretiyle Marsilya'nın kuvvetlenmesini sağladılar. Romalıların bütün korkusu barbarlardandı. Ticaretle uğraşan milletlerden azıcık olsun korkmazlardı. Hem zaten kendilerine öz dehaları, elde ettikleri utkular, gördükleri askerce eğitim, hükümetlerinin şekli onları ticaretten uzaklaştırıyordu. Şehirde yurttaşlar yalnız savaşlardan, seçimlerden, entrikalardan ve davalardan söz ederlerdi. Köylerde de yalnız tarımla uğraşırlardı. Eyaletlerde ise sert ve zorba bir hükümet şeklinin ticaretle bağdaşmasına olanak yoktu. Politik yapıtları ticarete aykırı olduğu gibi devletler hukuku anlayışları da ticareti küçümserdi. Romalı hukukçulardan Pomponius şöyle diyor: "Kendileriyle dostluk kurmadığımız, alışverişte bulunmadığımız, anlaşma imzalamadığımız devletler bize düşman sayılmazlar. Bununla beraber bize ait olan bir şey onların eline geçerse o şeyin hemen sahibi olabilirler. Özgür kişileri de köle olarak kullanabilirler ama aynı şeyi bizler de onlara karşı uygularız." Medeni hukuk anlayışları da bundan daha az ezici değildi. Toplumsal durumu üstün kişiyle evlenen aşağı tabakadan kişinin çocuklarına piçlik damgasını vuran Konstantin, mağaza işleten kadınların kölelerle, meyhaneci karılarla, oyuncu kadınlarla, genel ev işleten kadınlarla ya da arenada dövüşmeye mahkum edilen bir adamın kızlarıyla bir tutuyordu. Bu da Romalıların eski kurallarından gelen bir görüş tarzıydı. Biliyorum ticaretin yeryüzünde bir devlet için en yararlı şey olduğunu, Romalıların da dünyanın en üstün kuvvetine sahip olduklarını kafalarına yerleştirmiş olan birçok kimseler, Romalıların ticareti özendirip şerefli bir meslek olarak kabul ettiklerini sanmışlardır. Ama gerçek şu ki Romalılar ticareti çok az düşünmüşler, hatta hiç düşünmemişlerdir. Konu 15. Romalıların barbarlarla yaptıkları ticaret. Romalılar Avrupa'yı, Asya'yı ve Afrika'yı büyük bir imparatorluk haline getirmişlerdi. Milletlerin zayıf oluşu, başlarına geçenlerin zorbalığı, bu uçsuz bucaksız ülkenin bütün bölümlerini sıkı sıkıya birbirine bağlamış bulunuyordu. Bundan sonra da Romalıların politikası kendilerine boyun eğmeyen milletlerden ayrılmak oldu. Yenmek sanatını öğretmekten korktukları için zengin olmak sanatını ihmal ettiler. Barbarlarla ticareti engelleyen birçok kanunlar çıkardılar. Valens ile Gratien, bir tadımlık bile olsa hiç kimse barbarlara şarap, zeytinyağı ya da başka bir içki göndermesin diyorlar. Gratien, Valentinian ve Theodos buna barbarlara altın da vermeyin diye ekliyorlar. Üstelik ellerindekini bile farkına vardırmadan yavaş yavaş alın. Demir ihraç edenlerse ölüm cezasına çarpıldılar. İtalya'daki üzüm bağları vaktiyle barbarların bu ülkeye saldırmasına sebep olmuştu. Ürkek bir hükümdar olan Domitian, barbarların istilasından korktuğu için Galya'daki bütün üzüm kütüklerini söktürdü. Barbarlardan korkmayan Probus'la Julien ise yeniden üzüm yetiştirsinler diye Galyalıları teşvik ettiler. Biliyorum, imparatorluğun zayıf düştüğü sırada barbarlar Romalıları bir takım konaklar kurmaya ve kendileriyle ticaret yapmaya zorladılar. Ama bu bile Romalıların ticaretle uğraşmak niyetinde olmadıklarını gösterir. Konu 16. Romalıların Arabistan'la Hindistan'la yaptığı ticaret üzerine. Romalılar dış ticareti hemen hemen yalnız iki koldan yapmışlardır. Bunlardan biri Arabistan, öteki de Hindistan olmuştur. Arapların ellerinde iki büyük servet kaynağı vardı. Ülkeyi çevreleyen denizleri bir, ormanları iki. Çok şey satıp az şey satın aldıkları için de komşularının altınıyla gümüşlerini ülkelerine çekiyorlardı. Augustus, Arapların bu derece zengin olduklarını anlayınca onlarla ya dost ya da düşman olmaya karar verdi. Bu amaçla Mısır'dan Arabistan'a yolladığı Aelius Gallus, rahatına düşkün, tembel bir toplumla, savaşla ilgisi olmayan bir toplumla karşılaştı. Onlara karşı savaştı, şehirlerini kuşattı ve topu topu 7 asker kaybetti. Ama kılavuzların ihaneti, uzun yürüyüşler, iklim, açlık, susuzluk, çeşitli hastalıklar, zamanında alınmamış tedbirler yüzünden bütün ordusu mahvoldu. Böylece Romalılar da öteki milletler gibi Araplarla ticari ilişkiler kurmak, yani altın ve gümüş verip karşılığında mal almak zorunda kaldılar. Bugün de yine Araplarla aynı şekilde alışveriş yapılmaktadır. Halep kervanıyla Süveyş krallık gemisi Arabistan'a milyonlar değerinde altın ve gümüş götürmektedir. Doğa Arapları savaşçı bir millet olarak değil tüccar bir millet olarak yetiştirmişti. Ama bir yandan Romalılarla bir yandan da Partlarla hem hudut olunca bazen Romalılara bazen de Partlara yardım etmek zorunda kaldılar. Aelius Gallus'un karşılaştığı millet tüccar bir milletti. Muhammed'in ümmeti ise savaşçı bir toplumdu. Peygamberlerinin teşvikiyle de bir anda istilacı bir millet olup dünyaya ün saldılar. Romalıların Hindistan'la yaptıkları alışverişin alanı ise çok genişti. Strabon, Romalıların bu iş için 120 gemi kullandıklarını Mısır'da öğrenmişti. Bu ticaret de yine Romalıların parası sayesinde devam ediyordu. Her yıl 50 milyon sesterce gönderiyorlardı Hindistan'a. Pliny'nin söylediğine bakılırsa Hindistan'dan getirilen mallar Roma'da bunun 100 misline satılırdı. Pliny'nin biraz ileri gittiğini sanıyorum.